Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'a.
Hocam yine tekrar biz döndük Kimya Saadet adlı kitabımıza, çünkü konular çok güzel.
Kimya Saadet ne demekti hocam?
Mutluluğun reçetesi.
Ya, bu çok önemli bir şey.
Kimyası, daha doğrusu terkibi ama... Bence sanki reçetesi desek daha hoş anlaşılır.
Evet, kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey var yani hocam. Sanki dindar insanın mutluluk diye bir derdi olmamalı gibi bir şey de var yani.
Bizde öyle bir anlayış var sanki, değil mi hocam?
Yani yaşam sevincini biraz kendine fazla görüyor insanımız. Tamam, elbette celali tecelliler olacak, çilesi, ızdırabı vesairesi, ama bir insanın dine inanıyor olması yani onun mutsuzluğu seçmesi anlamına gelmez yani.
Kesinlikle. Hatta hocam şunu söyleyebiliriz. Dünyadaki en mutlu insanlar peygamberlerdir. Sonra velilerdir. Sonra sufilerdir. Sebebi ne diyeceksiniz? Çünkü evet. Tasavvufta rıza hali çok önemli. Şükür hali çok önemli. Hani ben her zaman anlatıyorum. Tekrar olacak ama bir sufi derviş doktora gitmiş. Doktor amca demiş, şikayetin ne? Hiçbir şikayetim yok evladım demiş. Hamdolsun demiş. Amca demiş, niye geldin buraya şikayetin yok madem de. Hani Türkiye'de genelde öyle soruluyor değil mi? Şikayetiniz nedir diye soruluyor.
Evet.
Yanındaki Allah'tan refakatçi demiş ki, doktor bey demiş, bu amca sufidir. Şikayet dersen cevap vermez. Neden acıyor dersen, başım ağrıyor. Midemde acı hissediyorum der. Bu objektif bilgidir.
Evet.
Yani hocam sizin başınız ağrır ama şikayetçi olmayabilirsiniz.
Evet.
Benim midem ağrıyor ama hiç şikayetçi değilim. Diyorum ki, ya Rabbi, çok midemi zamanında kullandım. Şimdi biraz ağrı geldi. Ne yapalım? Az yeriz. Onu avantaja çevirmeye çalışıyoruz.
Evet, ilginç hocam şey, mesela pozitif psikolojiyle birlikte çok vurgulanıyor. Negatif dil, şikayet dili, sürekli eleştiri dili, sürekli böyle kusur arama dili hem başka etrafındaki insanlara hayatı zehir ediyor, hem kendine zehir ediyorsun yani. Hani şom ağzı derler ya, yani çok o güzel gruba giriyor yani.
Yani bir gerçeği daha söyleseniz, mesela İsa Aleyhisselam'ın, İmam Gazali'de çok geçer hocam bu. Bir gün bir laşa görmüşler. Herkes burnunu tutmuş ama pis kokuyor diye. İsa Aleyhisselam buyurmuş ki, dişleri de ne güzelmiş, bembeyaz. Hani genelde bu tür şeylerin dişleri çıkar, sırıtır da bembeyaz da olur ya dişleri.
Evet.
Yani bir, affedersiniz, ölü köpeğin şeyinde bir güzellik görmüş. Dişleri güzel demiş. Şimdi bazen günümüzde bu çok var. Hani siz zaman zaman söylüyorsunuz, haber dinlememek lazım belki. Bütün olumsuzluklara bocalıyor haberler üzerinize.
Evet, yani ölçülü dinlemek lazım. Hiç durmadan bizimle ilgili ilgisiz bütün negatif haberleri dinlemek ya da işte negatif projeksiyonlara gelecekle ilgili. İnsan hocam şeyi yaşatıyor yani, kabusu. Bir de şey hocam ilginç, Amerika'da bir kamuoyu araştırma şirketi ekrana çıkan uzmanların şeyini test ediyor. Sözlerinin geçerliliğini, geleceğe dönük projeksiyonlar. Hocam %80 oranıyla isabetsiz çıkıyor. Fakat ekranda giden hocam, ekranda giden negatif haberler olduğu için uzmanlar ona uyuyor.
Hocam şöyle bir görüş o psikolojik açıdan. Diyorlar ki insanlar çok tehlikeli dönemlerden geldi. İşte o, tabii biz bunu Müslümanlara çok kabul etmiyoruz. Ama doğrudur, eskiden hocam daha çok hayat tehlikeliydi. Yani vahşi hayvan saldırabilir dağda giderken. İşte bu kadar araba yok. Ne bileyim ya, yağmur yağar, şimşek çakar.
Evet.
Hasta olsanız doktor yok, doğru dürüst. Diyorlar ki beynimiz negatife odaklanmış hayatta kalabilmek için.
Evet.
Şimdi diyelim hocam çıllar orada biraz kımıldadı. Belki bir ayı orada saklanıyor.
Evet.
Kurt olabilir. Şimdi yok canım, kedidir var ya.
Evet.
Kedidir kedi derseniz hayatta kalma ihtimaliniz azalıyor. Aslansa, kaplansa sizi parçalayabilir. Ama kedi ise sıkıntı yok zaten. Şimdi beynimiz negatifi daha çok seviyor. %75 algıda seçicilik negatif olarak seçiyoruz. Yani insanlar güzel şeyden çok kötü şey duyup dikkatli olmak istiyorlar.
Diyorlar. Yani, evet, o bakımdan bir de bizim kültürümüzde tabii hocam şey var. 1699 Viyana bozgunundan beri sürekli Anadolu insanı şey yaşamış yani.
Yenilgiler.
Savaşlar, yenilgiler, işte toprak kayıpları, can kayıpları, şehitler, gaziler vesaire. Bu onları çok yormuş ve aşırı şey olmaya başlamışlar.
Karamsar.
Karamsar, bir de aşırı ihtiyatlı. Yani hani şey için, insanın ya böyle geleceği için biraz risk alması lazım.
Hatta
yani.
Hatta hocam türkülerimiz, giden gelmiyor, acep ne iştir, adı Yemen'dir. Böyle çok karamsar, tabii o zaman belki haklı olarak yazılmış ama gerçekten ben çok hoşuma gitmiyor bu arabesk türü müzikler.
Evet.
İnsanı devamlı karamsarlığa, devamlı böyle bedbinliğe iten bir müzik türü. Gerçekten müziğimizi, sohbetlerimizi pozitif yapsak çok iyi olur esasında.
Öyle hocam. Yani bizim bu arabesk kültürü şeye bile yansımış yani. Mesela protest müzikte önemli bir isim kimdir? Ahmet Kaya. Protest müzik bir isyan müziğidir ama eleştirel tarzda. Ama biraz dikkatli sözlerini hocam, sözlerine odaklanın. Bildiğin ağlaktır yani. Yani sadece ritmi böyle biraz marş varidir. Arabesten bir farkı yok. Hmm. Ya da diyelim ki popta Sezen Aksu. Şimdi Sezen Aksu'nun sözlerine bakın hocam.
Onlar da mı ağlak?
Çok ağlak hocam. Halbuki poptan beklenen nedir? Yani eğlencedir. Tamam, eğlenceli, son derece eğlenceli şarkılar var da ama hani şey, kültür bu kadar yansıyor yani. Hani
İlginçtir. Kendisine jilet atan, kendi kendini kesen tipler var müzik dinlerken. Şimdi böyle olunca
eskiden Müslüm Baba'nın hocam Müslüm Baba'nın şeyi vardı.
Hayranları
filmi
vardı.
De vardı. Bir de filmi vardı hocam. Filmini de o geçiyor. Gülhane Parkı'nda yanlış hatırlamıyorsam orada jilette şey diyor bazı gençler. Kesiyor şeylerini, bileklerini.
Yani karamsarlık dinimizde yasaklanmış. Hatta Allah'tan ümit kesmek küfürle eşdeğerde.
Evet.
Buna rağmen nasıl olmuşsa hocam, yani dediğiniz gibi o yenilgiler olabilir. Başka psikolojik toplumsal olaylar olabilir. Belki de bu işte baskıcı yönetimler döneminde halkımız bir türlü aradığı şeyi bulamamış, mutluluğu. Ama hocam buraya şuradan geldik biz, hatırlarsanız. Kimya saadet. Saadet kelimesi ilginç bir kelime. Bizim bugün anladığımız mutluluk değil sadece. Mutluluk biraz dünyevi bir şey. Saadet biraz daha iki tarafı da kapsıyor. Hem dünyayı hem de ahireti kapsıyor. Yani hani Rabbena
atina diyoruz ya. Şu iki cihan saadeti dileriz. Ha,
çok güzel işte.
Yani, siz bir de ayet okuyordunuz hocam.
Estağfirullah. Rabbena atina fid dünya hasene fil ahiret hasene. Hepimizin her gün okuduğu duadır bu. Allah'ım bize dünyada iyilik ver.
Evet.
Ahirette güzellik ver. Yani dediğiniz gibi cennetlik olmak için dünyada çok acı çekmek, böyle mutsuz olmak gerekmiyor. Ha şu var. Allah'ım bizi imtihan edecek. Ama en zor imtihandaki insan da mutlu olabilir. İsa Aleyhisselam'ın çok güzel bir kıssa var. Mesnevi'de geçiyor bu. Bir gün böyle kötürüm, gözleri ama bir zat. Allah'ım sana hamdolsun ya Rabbi, sonsuz hamd ederim sana. Verdiğin nimetler sayılmaz falan deyince, İsa Aleyhisselam da tabii bir peygamber. Sırf o adamın halini keşfetmek için. Amca diyor, niye şükrediyorsun ki? Yani gözlerin ama, ayakların, ellerin kötürüm. Allah diyor bana çok az kimselere verdiği bir nimet verdi bana. Ona şükrediyorum. Nedir o deyince, benim diyor kalbim zikreder ve şükreder. Bu büyük nimet diyor. Hakikaten bugün bakıyorsunuz, nice insanlar sağlıkla afiyet içinde, şükür yok, şikayet. Bakıyorsun adam ama, yani önünü göremiyor, ne kadar zor bir şey.
Evet.
Ve halinden çok memnun. Hiç de şikayet etmiyor yani.
Evet, yani insan kendi psikolojisini koruma altında tutması lazım yani. Şimdi mesela yemek yiyen insan hocam, yani onun tarladan mutfağa, mutfaktan önüne gelene kadarki süreci böyle bir düşünse, belki midesi kaldırmayacak yani o yemeği. Yani bir şeyin gerçekliği illa biz onu her an düşüneceğiz anlamına gelmez. Yemeği yerken yemeğe odaklanmak gerekiyor ve şükür bu bakımdan çok ilginç bir şey hocam. Şükrü biz hep şey olarak algılarız. İnsanın yaradanına borcu olarak algılarız. Sadece o değil. Allah'ın verdiği nimetin tırnak içinde tadını çıkarmak
çok
da
güzel
oluyor
bir şey.
Yani.
Değindiniz. Yani şimdi
çift taraflı bu yani. Yoksa senin şükrünün yaradanın ihtiyacı mı var yani? Ama
çünkü farkına varıyorsun nimetin.
O nimetin farkındalığı.
O yüzden diyorlar ki eğer bir adam bir nimetin farkında değilse, geçen bir ailevi mesele kulağıma geldi. Genç çift kavga etmişler. Babalar demişler ki biraz gençleri ayrı tutalım da birbirlerinin kıymetlerini anlasınlar.
Aa, güzel.
Gülistan'da çok güzel bir hikaye var hocam.
Evet.
Padişahın birisi tabii av köpeğine ava çıkmış. Padişah av köpeği de bizim normal sokak tazlar gibi değil. Boynunda altın bir tasma. İbrişimden bir iplik. Ne diyor hocam ona işte şeysi, yuları neyse.
Evet.
Padişah böyle tabii av peşine giderken bir ara çekiyor. Hayvan gelmiyor, köpek. Ya diyor, niye gelmiyor bizim hayvan peşimden? Üzerine atlaslı kumaşlarının sırtına böyle elbise tıkmışlar. Böyle yani bayağı lüks bir ortamda yaşıyor köpekcağız. Demişler efendim senin köpek bir laşa bulmuş, onu kokluyor. Çekiyor çekiyor gelmiyor. Tabii padişah bu kızmış. Bırakın demiş. Gitsin çöllerde bakayım bir öğrensin sarayın nimetlerinin kıymetini. Demişler efendim yani sırtındaki atlas kumaşı çıkaralım. Altın tasmasını çıkar. Yok yok demiş, bırakın hepsi üzerine kalsın da. Daha sonra kaybettiği nimetlerin farkına varsın. Şimdi bazen de bunu belki terapi yapabilir miyiz bilmiyorum hocam. Bazı insanlar, hani Allah razı olsun, Mustafa Mert hocamızın güzel terapileri var. Hayatta mutsuz olan insanları Afrika'ya götürün diyor. Bir hafta orada bir açlık, fakirlik,
evet,
evsizlik yaşasın. Tekrar geri gelsin diyor.
Evet. Şimdi bazen böyle çok yaşamdan dertlenen arkadaşlar oluyor. Diyorum ki git acil servise bakayım hastanede. Yarım saat dur orada yani. Evet. Acil serviste.
Ya.
O zaman birdenbire hocam şeyi, yaşamın ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu, ne kadar büyük bir nimet olduğunu, Yaradan kendisine ne kadar büyük bir nimet bahşettiğini o zaman fark ediyor yani.
Evet hocam, şimdi bu batıdaki How to be Happy falan diye kitaplar vardır. Hocam bunlar milyon kopya satıyor her kitap.
Evet.
Nasıl mutlu olunur? Çünkü insanın en çok istediği şey mutlu olmak. Gazali Hazretleri bundan neredeyse 800 küsur sene önce bunun sırrını ve kitabını yazmış. Biz de burada kıymetli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Şimdi hocam güzel bir konuya geldik.
Evet.
Konunun başlığı şuydu: kötü huyların ıslahı, tedavisi. Şimdi hayatta mutlu olmak istiyorsunuz hocam, size kibir var.
Evet.
Kibirli insan hocam mutlu olabilir mi hayatta? Veya cimri insan düşünelim şimdi. Aklı fikri cebindeki parasında.
Evet.
Eyvah, petrole zam geldi. İki arkadaş oturmuşlar. Birisi şikayet ediyormuş, gaza çok zam geldi falan diye. Ya demişler, senin araban da yok, gazlı araban. Evinde sobalı falan filan. Niye böyle şikayet ediyorsun diye sorunca, olur mu demişler, çakmak kullanıyorum demiş. Çakmak gazlıymış hocam.
Evet.
Şimdi cimri insan için hayat bir zehir olur ya.
Ya mesela şeyin o anlamda hocam, insanın en fazla çevresinin onu hasta ettiği söylenir de psikolojik açıdan öyle değil. İnsan en çok kendini hasta ediyor.
Çok ilginç. Niye hocam?
Yani başkaları değil, kendi kendine. İşte cimrilik, kibirlenme, gösteriş, haset, çekemezlik, bütün bunlar hocam bir iç parçalanmaya neden oluyor yani.
Yani tasavvufun kötü huy dediği her şey aslında psikolojik bir rahatsızlıktır.
Tabii.
Kibirli insan narsisttir.
Evet, evet.
Yani birisi selam vermese ondan alınır. Bütün gün falanca beni niye görmedi?
Evet.
Ben görülmesi gereken bir insanım diye kendi mutluluğunu başkasının insafına bırakmış insandır.
Evet, aynen öyle. Yani görünür de hocam ego merkezli.
Yüksek bir adam merkezli, gibi.
Evet, ama aslında tamamen şeye bağlı. Alkışlarla yaşıyor yani.
Ya hocam,
o alkışlar kesildiği zaman hocam.
Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Kibirli adam insanların ayaklarına atıp paspastır.
Evet.
Yani sabah çıkar. O gün saygı görürse mutlu olur. 3-5 kişiden ufacık bir, çok ufacık bir saygısızlık görürse veya fark edilmezse o gün hayatı zehir olur.
Evet, onun için şey oluyor aslında, dış merkezde oluyor yani. Ve kendi duygularını, kendi düşüncelerini yönetemiyor. Hep başkaları tarafından güdüleniyor. Türk kültüründe bir şey var yani, böyle övgüye karşı acayip bir düşkünlük var yani. Yani öv yeter ki, tamam mı? Canını alırsın yani.
Tasavvufta ise bu çok yanlış görülür.
Çok yanlış.
Kimse yüzüne karşı övülmez, arkasından övülür. Çünkü yüzüne karşı övünce adamı hasta edersin. Adam Allah için bir iş yapmıştır. Övülünce bunun tadını alır. Der ki ya artık övün madem beni. Övmeyeceksiniz, bir daha hayırlı iş yapmak istemiyorum der. Niyetini de bozarsınız insanın. O yüzden bu Kimya Saadet kitabı hocam, mutluluğun reçetesi. Ecdadımız yazmış bundan 800 küsur önce. Ki modern psikoloji son tahmin ediyorum 100-150 yıldır yazılıyor bu kitaplar. Nasıl mutlu olunur türü
150
kitaplar.
Bile değil yani, evet, 100 yıldır. Yani psikoloji açısından bakarsak aslında, hatta son zamanlarda da diyebiliriz. Yani psikoloji,
aynen,
uzun zaman negatif konulara odaklanmıştı. Mesela Freud'un zamanları da hocam insanın hastalıklı taraflarına odaklanmış. Varoluşçu insancı psikoloji, Maslow vesaire, onlarla birlikte psikolojiyi daha çok pozitif duygu durumlarına, buna mutluluk da dahil olmak üzere bunlara odaklanmış. Ama demin vurguladığınız kısım o. Mutluluk kelimesi diyelim ki bizim geleneğimizde de var. Modern psikolojide ve popüler kültürde var, ama popüler kültürde daha çok haz odaklı. Yani
anlık
zevkler. Tensel, yemek, içmek, gezmek, eğlenmek ve bunlar anlık zevkler. Bunlar
biraz hocam bencilce zevkler.
Aynen
ben
öyle.
Çok üstünüm, ben çok, evet, zenginim, çok güzelim, hani böyle çok başarılıyım hayatta. Yani böyle insanın egosunu şişiren biraz da mutluluk.
Evet. Mesela Epikür hocam böyle bilinir. Hatta bu tür şey tipler, zevkine düşkün tipler bazıları kendilerine ben Epikürcüyüm falan diye şey eder. Halbuki Epikür'ün kendisi hocam bu dediğimiz hazları gelip geçici olarak görüyordu. İnsan diyordu kalıcı, uzun zaman sağduyuya dayalı olan, mesela bilginin ve hikmetin peşinde olarak mutlu olmalı diyordu.
Çünkü bilgi kalıcıdır. Yediği yemek hocam, biraz önce bir şeyler yedik mesela.
Evet, evet.
10 dakika sonra onun şeyi gidiyor. hatırası. En evet. iyi baklavayı da yeseniz, en iyi kebabı da yeseniz, yer ki birazcık diliniz ve damağınız zevkleniyor. Bir saat sonra, hatta biraz fazla yemişseniz, bu sefer midenize kramplar giriyor. Nereden yedim o kebabı diye bir de kendi kendinize kızıyorsunuz. Bu tür hazlar, bunu İmam Gazali söylüyor, Sufya da söylüyor. Bütün hazların sonu yorgunluktur.
Evet.
Ama manevi hazlar öyle değildir hocam. Yani tefekkür, meditasyon, namaz, ibadet, zikir. Yaptıkça ruhunuz genişler. Ama hocam size şimdi iki tabak yemek ikram ettik. Gayet hoş yediniz.
Evet.
Üçüncü tabağı yiyebilir misiniz?
Evet.
Yersiniz orada, ama mideniz rahatsızlık alarm vermeye başlar.
Zorladınız. Giderek ne olur hocam? Obezite olur yani. Şimdi obezite ne yapıyor? İnsanın yaşam kalitesini elinden alıyor. İlginç bir şey hocam. Mesela Sokrat'ın öğrencilerinden bir tane marjinal bir öğrencisi var. Aristippos. Aristoteles. Aristippos.
Çok ilginç.
Bu aynı zamanda Aristippos Epikür'den farklı. Bu şeyi öne çıkartıyor hocam. Tırnak içinde vur patlasın çal oynasın.
Haz bir medeniyeti.
Hazı öne çıkartıyor. Ama şimdi geliyorsunuz hocam mesela modern ekonomi bilimine. Modern ekonomi bilim hocam mal ve hizmeti tanımlarken insana haz veren şeyler diye tanımlıyor. Bakın ekonomi haz temeli üzerine kurulmuş ve hazın da tersi acı kabul ediliyor. Acıdan kaçınmak. Şimdi bakıyorsunuz mesela çok popüler bir kişisel gelişimcidir. Anthony Robbins, Sınırsız Güç, İçindeki Devi Uyandır diye kitabı
evet,
vardı.
Çok meşhur, evet, meşhur konuşmacı, motivational speaker
evet,
diyorlar.
Evet, evet.
Motivasyon konuşmacısı.
Böyle bazı eğitim verdiği insanların kolundan tutup Hindu gurular gibi şeyde yürütüyor. Ateş, köz, közün üzerinde yürütür vesaire. Ama mesela sonunda hocam işin başında kendisi açıklıyor zaten denklemi. Diyor ki hazzı artıracaksın, acıdan kaçınacaksın. Halbuki acıyı bale yemek diye bir şey var tasavvuf geleneğinde. Acıyı insan mesela Maslow hocam mesela diyor ki çile, sıkıntı, ızdırap olmadan diyor insan şey demez.
Gelişemez diyor.
Ruhsal olarak gelişemez diyor.
Hocam bunu tasavvufta sufiler ne diyorlar efendim? Celali terbiye diyorlar.
Evet.
Bir insan yani cemalle terbiye olursa bu sağlam bir terbiye değil. Hep övüyorsunuz talebe o böyle pof pofluyorsunuz falan filan. Bazen yüzünü açacaksınız ki gerçek samimi talebe ortaya çıksın.
Evet.
Övülmek için mi geliyor talebe yoksa gerçekten öğrenmek için mi geliyor? O yüzden tasavvufta bazen şey efendiler müritlere kötü davranırlar. Mesela Halid-i Bağdadi buradan gitmiş ta Hindistan'a kadar. Kimse karşılama falan çıkmamış. Kendisi Şemsüz Şumus olarak biliniyor. Irak bölgesinde. Kabilesi kavgaları şey yapıyor. Büyük alim, fakih. Hüdayi Hazretleri Bursa kadısı tekkeye gitmiş. Evladım buyursan demişler. Çok önemli iş vereceğiz. Biz askerde başımıza geldi hocam. Askerde gelip komutanlara soruyorlar. İçinizde bilgisayar mühendisi var mı? Diyorsunuz ki herhalde bana çok büyük iş yaptıracaklar. Askeriyenin bütün bilgisayarını ben tamir edeceğim falan. Var diye birkaç kişi parmak kaldırıyor. Televizyonun kumandasını sana verelim. Sen aç kapa televizyon diyorlar. İşte bu. Yani biraz bunu şeysinde inadına yapıyorlar sanki. Her neyse. Tarikatı da var hocam bu terbiye.
Evet.
İnsanın şişen egosu kırılsın diye tuvalet temizliği yaptırmışlar. Buna biz kahri ve celali terbiye diyoruz. Esas terbiye bu diyor hocam.
Şimdi hocam mesela bir tohum ağaca dönüşmek istiyorsa ne olması lazım? Toprağa düşmesi lazım.
Karanlıklarda kalması lazım.
Evet. Ve etrafındaki kendini çatlatması lazım. Sonra üzerindeki toprağa atıp filiz vermesi lazım. Sonra orada kurda kuşa, sele suya kurban olmadan boy atması lazım. Şimdi bütün bunlar bir şey gerektiriyor, mücadele. Bir yere hocam gitmiştik Ege'de bir yere. Şey dikkatimi çekti hocam. Bildiğin kayalıklar üzerinde şeyler var. Çam ağaçları var. Köklerini hocam böyle açıktan kayanın üzerinden diyelim ki 5-10 metre uzatmış oradan toprağa ulaşmış.
Ve kayayı da böyle sarmalamış.
Sarmalamış. Bu iki şey olabilir. Belki zamanında toprak vardı orada da orada kurulmuştu ama sonuçta o toprak oradan gitse bile o toprağa ulaşmış hocam ve beslemiş kendini, ayakta kalmış. Ve öyle ben bir ağaç gördüm, iki ağaç gördüm, fotoğraflarını çekeyim dedim. Aha bir baktım hocam böyle bir seri ağaç, bir düzineden fazla ağaç, o da şey yani yolun kenarında yani.
Hocam şunu mu demek istiyorsunuz? İnsan ağaçtan daha aşağı olmamalı. Ağaç evet. ile güçlü iradeyle neler yapıyorsa, kaya üzerinde evet. kendine ev kurmuşsa
Evet.
Biz insan olarak bu güzel Allah'ın bize verdiği iradeyle neler yaparız neler.
Evet, böyle el bebek gül bebek olmak değil, böyle ağlak olmamak lazım. İnsanlar böyle iyi olmayı hep aşırı şefkatli, merhametli ve acınıklı olmakla tanımlıyor. Bu tanım bu eksik bir tanım yani.
Hocam İmam Gazali'nin bu konuda ne dediğinizi ikinci bölümde söyleyeceğim inşallah.
Eyvallah.
Kısa araya girelim mi?
Girelim hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinin ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Yeni katılan dinleyicilerimizi hatırlatalım. Şimdi hocam dediniz ya ağlak olmayalım. İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. Çocuklarınızı diyor böyle disiplinli ve sert yetiştirin. Böyle yani çok el bebek gül bebek yetiştirmeyin. Evet. Çok narin yemekler, güzel böyle narin kıyafetler yok diyor. Biraz diyor böyle tabiatlarını kurusunlar. Hatta erkek çocuğuna oğlum ağlama sen işte erkek adamsın. Gerçi bu hani aşırısı da doğru değil ama işte haftada bir gün diyor mesela evin hanımı bütün aile fertlerine buyurun beyler yemeğimiz bugün bir somun ekmek, bir tas su.
Evet.
Suyu sırasıyla içeceğiz herhalde. Yani bugün yemeğimiz bu. Zengin de olsanız bunu yapın diyor.
Hmm.
Çünkü diyor lükse, konfora alışırsanız diyor zamanla bunu bulamadığınızda mutsuz olursunuz.
Evet.
Ve hocam mesela mutsuz eden şeyler beklentiler diyorlar. Bir adam 7 yıldızlı otele gidiyor. Dönüşte şikayet ediyor. Tatlılar 50 çeşitli. Halbuki ben aradım tatlı yoktu aralarında. Diğer hocam kamp yapmış. Çadırda yaşamış. Harika tatildi diyor. Şimdi beklenti ne kadar yükselirse hatta geçen sene söylemiştim hocam.
Evet.
Eğer bunu da buradan kıymetli dinleyicilerimiz dikkate alsınlar. Düğünlere ne kadar masraf ediliyorsa o kadar boşanma oranı yüksek.
Hmm.
Çok ilginç değil mi?
Evet.
Yani acayip şaşalı düğün yapılmış. Acayip lüks. Her şeyi düşünülmüş. Bütün kıyafetler, işte yemekler, onlar, bunlar, şunlar. Masraf arttıkça düğünlerde boşanma oranı artıyor. Ben şöyle bir tahlil ettim kendi kendime hocam. Siz yanlışım varsa düzeltin. Masraf arttıkça insanların seçici oluyor. Yani o da olsun, gelinliğim şu renk olsun, işte bilmem öyle olsun deyince bu seçicilik arttıkça bir süre sonra insanlar birbirini beğenmeye başlıyor. Tamam, düğünde seçiyorsunuz koltuğu, evet, eşyayı, ev eşyasını, düğündeki işte yiyecek yemekleri falan parayla alıyorsunuz.
Evet.
Ama sonra eşinizi istediğiniz gibi şekillendirme imkanınız yok. Onu parayla çünkü yapamıyorsunuz. Bu sefer en iyisi biz ayrılalım diyorlar. Buradan şu lafı şuraya getireceğim. Lütfen düğünlerimizde masraf etmeyelim fazla. Gereğinden fazla israfa düşmeyelim.
Yani oradaki sohbet, muhabbet, keyif, eğlence kısmı ön planda olması lazım. İçsel zenginlik ama onu dışsal zenginlik, bir gösteriş ve bir hava atma aracına dönüştürdüğümüz zaman şey oluyor hakikaten. Yazık oluyor.
Hocam konuya anca girebildik 23 dakika sonra. Konumuz şuydu. Kötü huyların ıslahı. Ama şuradan başlamıştık. Her kötü huy esasında bize hayatı zehir eden bir psikolojik rahatsızlıktır demiştik. Hocam geçen hafta söylemiştik ama yine şöyle diyor, cimrilik mesela bir hastalıktır. Bunu tedavi etmezsek her para harcadığımızda hani insanın canı yanar. Eyvah, ekmek yedik şu kadar, su içtik bu kadar. İşte hanım şunu aldırdı, eyvah param gitti falan değil mi?
Evet.
Bundan kurtulmamız lazım. Şimdi hocam yeni konuya geldik. Hilekarlığa ve dolandırıcılığa alışan ve bunları huy edinen kimse cezaya da uğrasa, dayak da yese alıştığı huydan zevk alır ve yaptığı şey ile övünür. Bu da çok ilginç hocam ya.
Evet hocam, şey oluyor bunlar. Profesyonelleşiyor yani. Bunu bir yaşam tarzı haline getiriyor. Bundan büyük bir zevk alıyor. Zaman zaman bu telefon dolandırıcıları var ya hocam. Yakalananlar, evet, var bunlardan. Bir kısmı diyor ki ya diyor bu kadar avanak olmasınlar diyor. Bu kadar saftirik olmasınlar diyor. Ya da bir kısmı diyelim ki özellikle bu şeyler çiftlik bank gibi falan filan. Onlara diyor ki iyi de bizim sahtekar olduğumuz onlar bilmiyor muydu? Bu kadar para kazanamayacağını.
He.
Demek ki onlarda da tamahkarlık var. Tamam biz sahtekarız ama onlar da tamahkar diyor yani.
Şimdi hocam çok doğru bir şeyden bahsettiniz. Yani ben gazetede görüyorum bazen. Hani bu reklamlar oluyor ya.
Evet.
İşte 200 dolar yatırdı, günlük 600 dolar kazanıyor. Ya mümkün değil. Yani o kadar çok nadiren milyonda bir öyle bir iş sahası olabilir.
Evet.
O da örnek olmaz hepimize değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yani 200 dolar yatırıp da her gün ama. Bir kere yatırmış sermaye olarak 200 dolar koymuş. Her gün 600 dolar kazanıyor.
Yani sonra işte dolandırıldık. Nerede bu devlet, nereden bu millet ya? Sen ne yapıyorsun yani?
Şimdi yani en güzel işler bile %50, %60 kar bile çok iyi marj olarak karşılanırken,
evet,
size %500 kar vaat ediyorlar. Siz de inanıyorsunuz saf saf. Bütün paranızı veriyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Hocam demek ki bütün bu aşırı duygular, hilekarlık veya hırs, o da bir kötü duygu. Her şey benim olsun. Ben çok kazanayım.
Evet.
Yattığım yerden kazanayım. İşte bunu derseniz aşırı hırs mahrumiyet getirir diyorlar sufiler.
Evet. Bir de şey, hırs insanı mesela uyutmaz hocam yani. Hırs insanı rahat bırakmaz. Yani dolayısıyla hani şey, sadece o insanın kendisine de zarar veriyor, başkalarına zarar verdiği gibi. Şimdi hasetçi hocam, başkasının ayağını kaydırmak için uğraşıyor, doğru da, ama öbür yandan da hasedinden çatlıyor hocam.
Ya haset ettiysen haberi yok belki.
He yani.
Şimdi birisi gelmiş İmam Azam'a, imam demiş ya, namaza duruyorum, bir türlü develerimden kurt, demek ki haris bir insanmış, develerini sayıyor, develerini düşünüyor namazda, yani malını mülkünü düşünüyor. Senin develerin var, sen ne yapıyorsun demiş. Vallahi demiş, ben develeri demiş ahıra bağlarım.
Evet.
Kalbimi Allah'a bağlarım. Yani kalbimde deve sevgisi yok. Ama sen demiş kalbine sokmuşsun. Tabii böyle bir insan düşünemiyor hocam. Hayat zehir olur ya. Bir deve hastası, hasta olsa bir devesi.
Evet.
Kaybolsa uykuları kaçar. Öyle şeyler olacak. Trafik kazası çok ortaya çıkıyor bunlar. Bir trafik kazasında adam bütün arabası pert olmuş. Hamdolsun Rabbimize diyor. Allah yine verir diyor. Canımızı kurtardık elhamdülillah diyor. Bir başka kardeşimiz de ufacık çizik olmuş.
Evet.
Trafiği birbirine katıyor. Sinir krizleri geçiriyor. Benim, evet, arabam çizildi diye. Hatta hocam geçen anlatmıştım, tekrar anlatayım. Bir abimiz yıllar önce, ismini falan söylediler ama şimdi burada yeri değil. Çok güzel bir araba almış, son model. Kapısının önüne koymuş. Devamlı camdan bakıyor. Acaba arabaya bir şey zarar geliyor falan diye. Olacak bu ya işte. Çok hani çok saklanan göze ne batar derler hocam. Çöp batar derler.
Evet.
Bir kamyonet gelmiş, duramamış. Arabayı baştan başa çizip kaçıp gitmiş bir herif. Bu adamcağız da bayondan yeni çıkmışmış. Hemen bu şeyinle beraber, bornozunla falan beraber anahtarı kaptığı gibi kamyonetin peşine düşmüş. Ya işte alt tarafı kamyonet. Adam belki de o zaman, bundan da 30 sene önceki hadise bu, belki 30 sene önce. Yani çok parası olan insanlar değil. Adamı yakalamış uzak bir mesafede. Kavgalar, dövüşler falan filan. Bu abimiz akşam eve gelmiş, kalp krizine ölmüş.
Yani
şimdi değdi mi ya? Bir araban güzel, hoş, tamam da araba öyle kalbiyle araba öyle sevmiş ki sanki arabanın kaportası çizilmemiş, kalbine çizik atmış sanki o kamyonet sahibi.
Evet. Şey geldi aklıma hocam. Hoca Nasreddin'in bir fıkrası. Bir gün mezarlıkta geziyor, bir bakıyor ki bir koca köpek mezar taşına pisliyor. Hoş etmiş yani. Çomak almış eline falan ama bakmış ki şey kükrüyor yani köpek. Sonra demiş ki geç yiğidim, geç köpeğe. Şimdi bazı şeyleri de insanın düzeltme gücü yoktur. Bazı insanlarda böyle bir huy var hocam. Nerede bir yanlış görse müdahil olup düzeltmeye çalışıyor. Ama şimdi düzeltmeye çalıştığın, sen bir şeysin, ortalama bir vatandaşsın ama adam kabadayı, neyini düzeltiyorsun yani?
Hocam yıllar önce yurt dışından güzel bir araba getirmiştim. Böyle permi hakkımız vardı. Yani benim binebileceğim bir araba değil ama takdir ilahi olmadık güzel bir araba sahibi oldum. Hocam insan rahatsız oluyor hakikaten. İmkanımızın üstü ya. Şimdi evet, yine park ediyorsun. Acaba hakikaten birisi çizdi mi falan filan. Ben sattım, kurtuldum. Yani ben şunu tavsiye ediyorum kıymetli dinleyicilerimize. Eğer yokluğunda çok rahatsızlık duyacaksanız ona sahip olmayın. Veya aklınız takılıyorsa arabanıza, işte bir yere yazlık aldınız, acaba hırsız mı girdi falan. Satın, kurtulun. Yani kafayı yazlığa bağlamaktansa, arabaya bağlamaktansa daha ulvi şeyler var değil mi?
Evet evet.
Bağlamayın. Hocam elimden gelmiyor. İlla bağlı. O zaman onu sat, kurtul.
Yani şey aklıma bundan kaç sene önce, yıl 2000 falan galiba, cep telefonları daha yeni yaygınlaşıyor. Bayağı bir para yani o zaman cep telefonu. Yani bugünkü rakamlarla belki $2000 falan. Çok az telefon var. Ama bu dediğim iddialı bir telefondu. Bir şey, kadın personele aitti. Şimdi dolabına koyuyor. Dolabını kilitledim mi kilitlemedim mi diye öğretmen gidip geliyor. Bazen telefonu bulamadığı zaman bir panik yapıyor, bir korkuyor. Böyle rengi
değer
atıyor
mi
falan filan.
Ucuz bir şey kullanınca.
Ya millet dedi ki ya kendine yazık ediyorsun sen yani. Bu telefon için, bir insan bir telefon için bu kadar panik yaparsa yaşayamaz ki, daha mütevazı bir telefon al. Yani
hocam burada bir sır vereceğim. Bir ara eşime araba alıyordum. Gittim bir tarafı kapısı çarpık araba aldım. Dedim ki nasıl bu çarpılacak?
Evet.
Hiç olmasa dedim yani üzülmem fazla. Hakikaten de bir süre sonra araba birkaç sağ solu çarpıldı falan ama hiç üzülmedim. Çünkü zaten araba baştan bir yerinde bir yara vardı yani. Kaportasının boyası dökülmüştü. Yani şunu diyeceğim. Bu tabii insanın imanı, inancı arttıkça dünyanın değeri gözünde düşüyor.
Evet.
Ama henüz o mertebeye gelmediysek, çoğumuz o gelmedik. Hocam aldığınız 40 bin lira bir cep telefonu.
Evet.
Ya şimdi cep telefonu başına bela olur ya. Masaya koydunuz, unuttunuz, eyvah dediniz, çalındı mı? Yani Suriye'de bulunuyorsun sonra.
Evet, bir de çocuklara bunu yapıyorlar hocam. Çocuklar risk altına giriyor, gaspçılar.
Bu da ayrı bir tehlike.
Tabii. Yani çocuk sonuçta hocam akıllı telefonları hele, diyelim ki müzik dinliyor, elinde sürekli oyun oynuyor, metrobüste, metroda vesaire.
Kötü niyetli bir insan onu görürse evet, metroda iner, peşinden gidebilir. O yüzden kıymetli evet, dinleyicilerimiz, evlatlarımızı da yani çok lüks, pahalı oyuncaktı, telefondu, böyle şey almayalım ki yani çocukların da hayatını veya şeyini, güvenliğini tehlikeye atmayalım.
Atmayalım
yani.
Evet. Anadolu'da okul seminerleri yapıyorum epeyce hocam. Bazı okullarda gördüm. Mesela bir okul sözleşmesine koymuş. Son sınıf öğrencileri akıllı telefonu olmayacak. Herkesin tuşlu telefonu olacak. Sözleşmeye koyuyor bunu. Yoksa diyor ben sana kaydını almam diyor.
Vallahi hocam çok iyi yapıyorlar.
İki, birçok okulda uygulanan bir şey şimdi yaygınlaşıyor. Ama geçmiş yıllarda okula girerken telefonlar teslim ediliyor. Okuldan çıkarken veriliyor öğrenciye. Yani teneffüste bile telefonla muhatap olmak yok yani.
Şimdi ben üzülüyorum. Çok ilginçtir. Yani 7-8 yaşında bir çocuğun elinde son model bir telefon olur mu? Bir kere çocuğun beyni onu algılayamaz. Yani çocuğun beynine cep telefonu format atıyor. Farkına varmadan hani hocam bir turşuyu siz diyelim satılık var elinizde. Bu turşu yaparsanız geri çevirebilir misiniz? Artık o turşu olmuştur.
Evet.
İnsanların çocuklarımızın beyinleri turşu oluyor maalesef. Gözleri, algıları, beyin gelişimi. Böyle olunca çok taraf yani gösterişten geliyor bunlar belki.
Evet.
Param çok, istediğim her şeyi alırım. Alamasın efendim. Alırsan bedelini ödersin. Bugün nice çocuklar var. Cep telefonunu bırakıp da amca hoş geldin demiyor eve gelen misafire.
Evet maalesef.
Hatta geçen bir kardeşimiz, bir psikolog kardeşimiz anlatmıştı. Çocuk gelmiş böyle tabii. Anne baba korumaya çalışıyor ama ipin ölçüsünü biraz kaçırmışlar. Çocuğun eline zamanda küçük yaşta vermişler. Şimdi almak istiyor, alamıyorlar. Demiş ki çocuğa, baban annen ölse ister misin demiş. Çok isterim demiş. Keşke ölseler de demiş. Hani onlardan kurtulsam. Ya Allah göstermesin. İş sonra o boyutlara da gelebiliyor. O yüzden hani konumuz kötü huyların ıslahı diyorduk ya.
Evet.
Aşırı harcamak israf da kötü. İsraf nedir hocam? Layık olmayana layık olmayan olmadığı şeyi almaktır.
Evet.
Yani çocuğa son model araba alıyor 18 yaşındaki çocuğa. Çocuk 19 yaşında bir sene sonra bir kazada ölebiliyor mesela.
Allah göstermesin. Şey evet, de ilginç hocam, mavi bu elektronik cihazlardan çıkan, biz de işimiz gereği çok kullanıyoruz ama sonuçta realite de bu. Elektronik cihazlardan, cep telefonundan, bilgisayardan gelen mavi ışık sadece göz sağlığı değil hocam, beden sağlığı ve daha ilginci ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğuna dair Amerika'da yapılan araştırmalar var. Amerika'da genellikle bu konu hocam şey geçilir, görmezden gelinir. O bakımdan Amerika'da olduğunu özellikle söyledim.
Çünkü
yani
orada kapitalist sistem
bunların
satmak ister. Cep telefonu satmak ister.
Evet.
Kompütür satmak ister.
Evet.
Bazı çok şuurlu batılılar buna digital hygiene diye, ben de okumuştum, bir kitap vardı. Dijital hijyen diyorlar. Saat akşam 8'den 9'dan sonra cep telefonlarını, kompütürleri hepsini kapatıyorlar. Mavi ışık salınmasın diye. Bazı kardeşlerim diyor ki hocam uyuyamıyorum. Gece 11'de yattım, 12'de yattım, uykum gelmiyor bir türlü. Tabii gelmez. Çünkü bütün akşam oynayınca o mavi ışıklı aletlerle bunlar tabii uykuyu da kaçırıyor hocam.
Ya şeyde söylüyor gene araştırmalar, yatak odasında teknolojik cihazların az olması, ama bakıyorsunuz insanlar cep telefonu internete açık bir şekilde. Yani gece 12'den sonra niye internetten sana insanlar ulaşsın ki? Ya da mesajı gelsin yani. Hayati önemi olan bir şey varsa şeyde gönderir sana, telefon eder. Bir yakınında sağlık sorunu vardır ya da olağanüstü bir hal vardır, telefon eder. Yani bunun için internetini açık tutmanın bir anlamı yok yani. Gerçekten. Bir zaman yardımcım şikayet etmişti yani, işte yazarlar şey yapıyor, gece 12'yi geçmiş işte yayınlarla ilgili bazı düzeltiler gönderiyor. Diyorum ki onlar senin telefonun açık olduğunu bile bilmiyorlar. Yani sabah görürsün diye sana atıyor.
Evet, seni görsün diye. Ben de bazen aklımıza geliyor. Unutmayalım diye mesaj gönderiyoruz.
Bir de sen niye açık tutuyorsun ki diyorum. 12'den sonra sana kim yani şeyde mesajla ulaşma ihtiyacı olsun ki internet üzerinden. Arar telefonla, sana hayati bir şeyse değil. Öbürsü değilse sabaha bekleyecek yani.
Hocam şöyle İmam Gazali. Demek ki insan tabiatına uygun olmayan şeyler adet haline gelmekle huy olmaktadır. Mesela sigara alışkanlığı. Normalde dumanı içime çekmenin kime ne faydası var?
Evet.
Ama toplumdan görüyorsunuz, birkaç kez deniyorsunuz ve huy haline geliyor, alışkanlık haline geliyor. Sonra hasta oluyor da bırakamıyor sigarayı. Şöyle diyor, o halde insan tabiatına uygun olan şeylerin adet haline gelmekle huy olmaları daha kolay oluyor. Tabiatına uygun olmayan şeyler bile huy haline geliyorsa diyor. Hele tabiatına uygunsa çok yemek mesela işte ne bileyim evet. Obezite. Bu yüzden bunların diyor tedavi edilmesi lazım diyor İmam Gazali Hazretleri.
Yani alışkanlıkların gücü sufiler tarafından hakikaten çok vurgulanmış yani. Onun için böyle insanın o alışkanlıkların çemberinden çıkması da tasavvufta çok önem şeyi insanın böyle diyelim ki bir kadıya ruhsal eğitim için ciğer sattırmasındaki amaçlardan bir tanesi de ona o kadılığın verdiği konfordan bir çık bakalım. O alışkanlıklarına bir ters git bakalım yani.
Bir de hocam daha düşünce boyutundayken engel olmak lazım diyor sufiler.
Evet.
Yani aklına bir düşünce geldi, kötü bir düşünce, peşinden gitme diyor. Gidersen o irade oluyor. Biraz sonra aksiyona dönüşüyor. Tekrar edeyde o aksiyonu alışkanlık ve huy haline geliyor.
Evet.
Ya daha ilk aklına düşüncesi geldiğinde o düşünceyi daha başka güzel düşünce değiştir diyor sufiler.
Evet. Bir alışkanlığı edinmek kolay ama ondan kurtulmak zor. Ama alışkanlık edinmek de çocukluk döneminden itibaren hatta bebeklik döneminden itibaren hemen alışkanlıklar edinmeye başlıyoruz. Biz genellikle hocam çocukların böyle mesela ilk aylarında bir alışkanlık edinemeyeceğini düşünürüz de tam tersi hocam. Yani anne babanın ve çevresindeki insanların davranışlarını çözmeye ve onlara uygun tepkiler geliştirmeye başlıyor yani.
Ağlıyor mesela. Ağlıyor evet. Zorla her istediğini yapıyor.
O bakıyor o zaman ne yapayım diyor. Ağlayayım diyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam o yüzden diyor ki İmam Gazali Hazretleri bütün bu kötü alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekir. Bunları terk etmezsek bunlar hayatı bize cehennem eder. Mutsuz oluruz yani. Kimyasal hayat evet. Dedik ya şimdi. Gerçekten de şu saydıklarımızın hiçbirine hiç kimse mesela içki diyor, kumar diyor, hilekarlık diyor, cimrilik diyor. Ya hocam bunlar çok iyidir be. Bunları yapsak diyemez yani. Herkes der ki gerçekten her makul insan.
Evet.
Batılı, doğulu, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, Hindistanlısı. İslam'ın böyle bir güzelliği de var. Tasavvufun da böyle bir güzelliği var. İnsanın ruhuna ve fıtrata çok yatkın şeyler. Cömertler herkes sever. Hiç kimse yani cimri olabiliriz ama cimrili seven var mıdır? Sevmeyiz.
Yani şey olması lazım. Tabiatını iyice bozmuş olması lazım yani.
Ha onu söylüyor. Bu diyor İmam Gazali. Haftaya başlayalım hocam konuya. Dakikalarımız azaldı. Diyor insanın diyor kalbi hasta olduysa bu sefer diyor bu tür güzel işleri sevmemeye başlar.
Hmm.
Eğer bir güzelliği sevemiyorsanız, cömertliği değil cimriliği tercih etmişseniz, ne bileyim işte alçak gönlü değil kibirliği tercih etmişseniz ve bu sizin hoşunuza gidiyorsa diyor İmam Gazali Hazretleri, bu sizde diyor kalp hastalığı olduğunu gösterir.
Hmm. Mesela hocam beslenme kültürü. Diyelim ki sağlıklı ve doğal beslenme şimdi damak zevkine yeni kuşağın ters geliyor hocam. Yani önüne koy doğal besinleri
yani zorla yiyor.
Bu ne diyor ya? Zorla yiyor yani.
Ama TKV dediğimiz o hızlı tüketilen de evet. Yiyecekler, hamburgerler.
Paketlenmiş olan gıdalar özellikle uzun süre bozulmaması için. İlginç, geçenlerde gene bir bilimsel araştırma okudum hocam. Bunlar sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı üzerinde bunların da negatif etkisi
çünkü
var.
Çünkü hormonlar var içinde, değişik hormonlar var.
Kimyasallar var. Kimyasallar ve insanların var. Davranışları tabii. Üzerinde ruh sağlığı üzerinde. Neden mesela ruhsal hastalıklar çok yaygınlaşıyor? Sebepler arasında teknolojik aygıtlardan gelen mavi ışık da var. İşte bu paketlenmiş yiyeceklerdeki çeşitli koruyucu adı altındaki şeyler de var yani. Geçen oğlum bir nane şekeri vermeye kalktı. Ben dedim onu sevmiyorum dedim. O hep kimyasal. Bir okumaya başladı. İçinde doğal hiçbir şey yokmuş hocam.
Tamamen yani. Kimyasal.
Tamamen kimyasal yani.
Allah muhafaza buyursun gençlerimizi.
Ben damak zevkiyle sadece bana ters evet. geliyordu. Hiç okumamıştım yani.
Çok ilginç. Hocam inşallah haftaya biraz daha manevi boyuta gireceğiz. Bu hafta biraz daha maddi konuları konuştuk. Kalp hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir? Onları inşallah haftaya yaparız. Ağzını dilinize sağlık. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam.
Eyvallah hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.